güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 19 Kasım 2021 Cuma'yı Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Haftanın son iş gününde dünyanın dört bir yanındaki siz sevgili dinleyicilerimize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Kur'an ve hadis ışığında köşemizde sizlerle olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız canlı telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Geçtiğimiz haftalarda Alak Suresi üzerine sohbet ediyorduk. Bu haftada Alak Suresinin anlamı ve önemi üzerine sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımızın ikinci bölümünde yayınımıza sağlık haberleri köşemizle devam edeceğiz. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan, Avrupa'da yaşayan dinleyicilerimiz için derlediğimiz sağlık haberlerini aktarmak üzere canlı telefon bağlantımızla bizlerle olacak. Dünyada aşılama ve ilaç çalışmaları, Türk vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı ülkelerde sağlıkla ilgili gelişmeler, yeni vakalar ve tedbirler, Türkiye verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı çağrısı konu başlıklarımız arasında. Güne Bakan başladı. Çayınız, kahveniz hazırsa sizi bekliyoruz.
Kaçma benden nazlı gülüm,
Kaçma benden nazlı gülüm, sen benimsin, ben seninim. Kaçma benden nazlı gülüm, kaçma benden nazlı gülüm, sen benimsin, ben seninim.
Hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan, Kur'an ve Hadis ışığında köşemizde devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız şu anda telefon hattımızda. Halis hocam merhaba, Güne Bakan'a yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, selamünaleyküm.
Aleyküm selam, hayırlı, huzurlu bir cuma diliyoruz kıymetli hocam.
Amin cümlemize inşallah.
Geçtiğimiz haftalarda Alak suresini konuşuyorduk sizinle. İnşallah bu haftada Alak suresini konuşmaya devam edeceğiz. Hocam ilk vahyin oku emriyle başlaması ve bu emrin 5 kısa ayet içinde 2 defa tekrar edilmesi aslında okumanın insan hayatında ne kadar önemli olduğunu bizlere anlatıyor. Bu ayet bu bakımdan da çok büyük bir önem arz ediyor hayatımızda. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. Alak suresiyle ilgili bizlere bu hafta neler söyleyeceksiniz?
Peki çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşada. Hatırlanacağı üzere başladığımız bu sure-i kerimede Cenab-ı Hak ikra bismi rabbikellezi halak, yaratan Rabbinin adıyla oku diye Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden ilk emrini, yani Cenab-ı Hakk'ın yaratan gücüne, onun yarattıkları üzerinde biz kullarını, ki insanı buna uygun yaratmış, okuma yapmaya davet etti. Ve sonra ilk örneği alaktan yarattığı insan üzerinden verdi. Böylece insanın yaratılışı, bizzat kendi yaratılışını inceleyecek, kendi varlığına ve kendi varlığının hayat bulmasına dair sürece odaklanacak. Bunun üzerinden yaratanın ilmini ve kudretini görecek. Cenab-ı Hak orada onu alaktan yarattığına dair de ciddi bir ayrıntı verdi. Böylece yaratan kudretin neyi nasıl yarattığına dair mümtaz bilgisiyle insanın buluşacağını da görmüş olduk. Sonra ikra ve rabbukel akram. Cenab-ı Hak yine oku emrini, yine zatı ismiyle, kerem dolu ismiyle tekrar edip dedi ki ellezî alleme bil kalem. Bu kez kalemle öğreten ellezî alleme bil kalem. Cenab-ı Hak önceki ayetlerde, yani başlayan ayetlerde gözlem boyutu öne çıkan bir okumayla süreci başlattı. Sonra da kalemle öğrettiğine dair bir vurgu yapıyor. Burada önemli bir sıralama var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile başlayan bu İslam ümmetinin evreni okuması, insanı okuması, ki biliyorsunuz Hazreti Peygamber Allah'ın gönderdiği son nebi, son resul. Dolayısıyla bu kıyamete kadar sürecek olan İslam dininin müntesiplerinin okumasını içine alan, modern zamanlardaki okumaların tamamını içine alan bir süreç. Bize bir sıralama öğretiyor. Öncelikle gözlem ile varlığı gözlemleyen, oradan bilgiler temin eden, gözüyle, kulağıyla yaptığı incelemeyi, ama sonra bunu kalemle bir yere zapt eden. Dolayısıyla kalemle öğrenmemizin bizim öğrenme süreçlerimizdeki destek fonksiyonunu Cenab-ı Hak bizim önümüze koydu. Dolayısıyla öğrendiğimiz şeyleri kalemle biz ne yaparız? Kayıt üzerinde, yazı üzerinde biriktiririz. Öncelikle biriktirmeye işe yarar. Çünkü bizim hafızamız, insan hafızası, insan zihni ve akletmesi son derece muazzam olmasına karşın bilgi biriktirmesi açısından belli zorlukları vardır. Dolayısıyla kayıt ile Cenab-ı Hak bize destek verdi. Kalem ile öğreterek. Bu bakımdan biz sürekli öğrendiklerimizi kalemle kayıt altına alıyoruz. Evet. Yeni keşfettiğimiz bir canlıya isim veriyoruz ve onu hemen kayıt altına alıyoruz. Yeni öğrendiğimiz bölgenin coğrafi olarak resmediyoruz. Haritasını çiziyoruz. Yine kalemle kayıt altına alıyoruz. Kalem bir bu açıdan işe yarar. Bir de zihnimizin bir arada düşünmekte zorlanacağı daha karmaşık süreçlerde kalemle kayıt ederek kendimize destek alırız oradan. Söz gelimi, diyelim ki üçgeni tasavvur etmek, üçgenin üç açısı var. Hemen hafızamızda bunu canlandırmak, işte bir açısı 30, bir açısı 60 derece ise diğer açıyı bulmak hemen 90 derece diye basitçe tahmin edebiliriz. Ama bunun biraz daha karmaşık hali olursa, bunun bir küre üzerinde, bir daire üzerindeki efendim çapıyla, oradan teğet geçecek bir başka çizgiyle, aradaki açı boylar dediğiniz zaman zihnimiz bunların tamamını aynı anda düşünüp sonuca gidemez. O bakımdan grafiksel olarak düşünme boyutunda da kağıttan, kalemden biz destek alırız. O bakımdan Allah Azze ve Celle bize bu aracı, yani kalemi verdi ve bunu öğrenme süreçlerimizin bir parçası kıldı. Ama sıralamaya dikkat ederseniz gözlem önce geliyor. Halbuki biz bugünkü modern öğretme yöntemlerinde daha çok öğrenilmiş bilgiyi kağıt üzerinden evvela vermeyi tercih ediyoruz. Bu da ciddi manada öğrencinin zihninde neye dair konuşulduğunu, yani tasavvur noktasında zorluk oluşturuyor. Sonra biz götürüp laboratuvara, önce teorik anlatıyoruz, sonra laboratuvara götürüyoruz. Halbuki bu ayetlerdeki sıralamaya bakarsanız önce doğrudan tanık olmak, önce gözlem, daha sonra bunun kağıt üzerinde kağıttan destek alarak daha fazlası düşünme ve araştırma yolu açılmış. Hı hı. Bu bakımdan Allah Azze ve Celle bu ilk 5 ayetin 5. ayetini, ki öğrenme süreçlerinin tamamını içine alan ayetler gibidir. Ve ilk zaten bu 5 ayetin indiği bildirilir. Allemel insana ma lem ya'lem. Allah insana bilmediklerini öğretti. Bu 5. ayet. O bakımdan öğrenmeyle ilgili ayetler Alak suresinin girişinde böylece tamamlanmış oluyor.
Evet.
Ve bu bizim bahsettiğimiz insanı, kendisini, varlığı, etrafını okumaya çağıran ve sonra bu okuduklarını kalemle yazmaya, biriktirmeye ve kalemle bunları daha tafsilatlı teorik boyutta incelemeye, düşünmeye sevk eden bir öğrenme süreci. Ve bizim bu tabiatımızda da var olan bir şey. Belki bazılarının aklına kalem, tebeşir, bunlar eskiden bir hocam gibi şeyler gelebilir. Kalemin yani gördüğü ödevi, bugün siz canlı bir dijital ekranda parmağınızla yaptığınız şey de aynı kalem ödevi görüyor. Yahut bir fare üzerinden bilgisayarda hareket ettirerek çizdiğiniz şey de aynı kalem ödevi görüyor. Bunun asıl kalemden herhangi bir farkı yok. Aklıma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de yine yere çizgiler çekmek suretiyle yaptığı bir öğretme biçimi geliyor. Bu grafiksel bir öğretim. Böyle yerden ileri doğru çizgiler çekti Allah'ın Resulü. Ve dedi ki bunlar kişinin, dediler ki ya Resulallah bu çizgiler neyi temsil ediyor? Dedi ki bu bir insanın emeli gibi. Emel yani beklentisi ve böyle uzadıkça uzar. Onları ileri doğru uzattı. Sonra yanal çizgiler çekti böyle biraz dairesel. Ve dedi ki bunlar da onun eceli gibi. Burada kesmezse burada keser. Bir tane daha çizdi. Burada kesmezse burada keser ama illaki keser. Dolayısıyla biz kalemi hem grafiksel olarak düşünmede hem resimsel olarak harita örneğinde olduğu gibi yine bilgimizi, efendim, zihnimizi desteklemede kullanıyoruz ki bu bizim için elzem ve vazgeçilmez. Allah Azze ve Celle insanın muallimi. Çünkü allemel insana. İnsana Allah öğretti. Dolayısıyla en büyük muallimimiz, bütün ilimlerin sahibi, bilmediği hiçbir şey olmayan, el-alim olan Allah Azze ve Celle. 5. ayetten hemen sonra gelen ayette Cenab-ı Hak kelle innel insana leyatra dedi. İnsan emre'ahu istagna, kendisini müstani gördüğü zaman Allah Azze ve Celle diyor ki o zaman taşkınlığa yönelir. Bu insan var ya, yeter ki kendisini müstani görmeye dursun. Ne demek müstani görmek? Yani kendini kendisine yeter bulması. Artık başkasına ihtiyacı yok. İhtiyaçlarını kendisi karşılamış. Belli bir akarı var, belli bir geliri var. Sağlığı yerinde. Böyle bir imkana kavuşunca bu insan tuğyana en yakın noktaya gelmiş demektir. Yani taşkınlık etmeye ve Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenmeye. Ki bu bir sınav çeşididir. Yani iyilikle sınanma dediğimiz, imkanlarla sınanma dediğimiz şey bu. Bu insandan böyle bir ortamda beklenen bu nimetleri ve imkanları kendisine veren Yaradanını unutmaması, akredip bu imkanları kendisinin oluşturmadığını görmesi ve yine akredip bu imkanları kendisinden Yaradan'ın istediği herhangi bir anda alabileceğini göz ardı etmemesi, etrafında benzeri imkanlara kavuşmuş nice kimseciklerin tekrar fakr-ı zarurete düştüğünü, sağlıktan tekrar hastalığa düşebildiğini ve benzeri görüp Yaradan'a baş kaldırmaması. Bu iyilikle sınanma dönemlerinde insanın başına gelen bir şey. Ama dediğim gibi bu tuğyana kişinin en yakın olduğu şey. Peki neden ilim ayetlerinin, ilimden bahseden ayetlerden sonra öyle bir bağlam geldi? Çünkü diyorlar ki müfessirlerimiz, insanda en çok benliği besleyen ve ona en çok kendisini iyi hissettiren ve güçlü hissettiren şey ilimdir. Bazıları sanır ki bu maldır, mülktür, servettir. Elbette onlar da kişide belli bir güç ve imkan sezdirir ama bilgi bütün değerlerin hepsinin üzerindedir. O yüzden çağımızda ne denir? En üstün değer, en büyük güç bilgidir diye. Çünkü bilgi iktisadı da, ekonomiyi de her şeyi ihata edip kuşatabilir. O bakımdan evet, insanı en çok şımarıklaştıracak, onu Cenab-ı Hakk'a karşı baş kaldırıya en çok meyyal kılabilecek olan şey de bilgidir.
Kıymetli
o yüzden
hocam,
Allah ürün efendim.
Şöyle güzel bir söz işitmiştim. Bilgi insanı esir eder, ilimse hür eder. Bildiklerinizi yaşarsanız o ilim olur. Yani o bilgileri evet, biz ne kadar hayatımıza aksettirebilirsek, içselleştirip yaşantımıza dökebilirsek o kadar ilim haline geliyor. O zaman da bilgi insana biraz böyle şey yapabiliyor, kibirlendirebiliyor. Ama evet, ilim sahibi insanlar mütevazı oluyorlar.
Evet.
O açıdan ilim tabii ki bahsettiğiniz gibi çok çok önemli.
Şimdi ilim tabi bizim dini gelenekte ve Arapçada kullanılan bir kelime olduğu için bu daha bilim gibi, bilgi temelli, daha çok seküler kullanılan ve pek çoğu hep öğrenip de oradan ticarileştirmek, oradan bir yarar sağlamak ve onu yine tamamen dünya odaklı tüketmek için kullanılan bilgi, bu dediğiniz manada gerçekten insanı yaradana karşı baş kaldırıya ve istikbara götürecek bir şey. Ama ilim, evet, dediğimiz zaman daha çok biz öğrendiği her bilginin aslında Allah Azze ve Celle'nin maddeye sakladığı, canlıya yerleştirdiği, varlığa nakşettiği ilahi bir ilmin sonucu gözüyle bakar. Çünkü o bilir ki, akleder, bilir ki bu kadar muhteşem bilgi burada kendiliğinden veya rastlantısal olarak oluşamaz, ortaya yere çıkamaz. O bakımdan, evet, o ilim onu Cenab-ı Hakk'a karşı daha bir saygıya sevk eder. Yani öğrendikçe Cenab-ı Hakk'ın ilminin ne kadar derin ve üstün olduğunu fark eder ve kendisinin ne kadar daha iptidai, daha primer, daha başlangıçta olduğunu görür. Bu mütevazi bir yaklaşım. Çünkü Yaradan'ın ilminden öğrendikçe ona hayranlıkla tapınmaya, kulluk etmeye onu yönlendiren bir yaklaşım. Ama diğer taraftan öğrendikleriyle diğer insanlar üzerinde egemenlik kurmaya çalışan, öğrendikleri üzerinden bunları bir miktar ticarileştirerek ya çeşitli alanlarda kullanarak bunları güce dönüştürüp insanlar üzerinde baskı oluşturmaya çalışan kişi, Yaradan'ı da tanımayınca öyle bir ahlakı da olmuyor. Dolayısıyla istikbara yöneliyor. Allah Azze ve Celle diyor ki, bir ayet sahnesi var böyle Kur'an'da ve daha çok böyle kıyamet sahnelerinden birine benziyor. Hatta izâ ahazetil ardu zuhrufaha. Yani yer bütünüyle güzelliğine kavuştuğunda, ki biliyorsunuz günümüzde günümüzde dünya git be git daha çok imar oluyor. Ve zeyyenat, ve süslendiğinde, ve zanne ehluha ennehum kadirun aleyha. Ve halkı, yani o yeryüzündekiler, artık yere muktedir olduklarını düşündüklerinde, biz yere nasıl diş geçiriyoruz, daha fazla bilgiyle, daha fazla öğrendikçe daha fazla araç geliştiriyoruz ve yerdeki servetleri, yer üstü, yer altı ve yer üstü zenginlikleri daha çok yararında kullanabiliyoruz. Halkı yere artık muktedir olduğunu sandığında, diyor Cenab-ı Hak, o kadar bir baş kaldırıya, Cenab-ı Hakk'ı tanımamaya ve artık kendi müstakil, bugünkü tabirle özerk yönetimlerini yerde kurmaya yakınlaştıklarını düşündüklerinde اَتَاهَا اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا. Cenab-ı Hak dedi ki, bizim ışınımız, yani azabımız, gece yahut gelip gündüz gelip onları yakalar. Benzer bir başka ayette وَفَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Yanlarındaki ilimden ötürü şımarıklığa girdiler, diyor. Hmm. Yani ilim üzerinden şımarıklığa girmek. Bu bilginin kişide nasıl bir benlik, nasıl bir özgüven oluşturacağı. Ve hatırlanırsa daha önce de konuştuk bunu. Allah insanoğlunu, Hazreti Adem'i yarattığında da melekler belli sorular sordular ve Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'i meleklerin önüne malıyla, mülküyle, boyuyla, posuyla değil, ilmiyle çıkardı. Dolayısıyla gerçekten insanı taşkınlığa en çok sevk etmeye etkili bulunan şey ilim ve dolayısıyla ilim bağlamında gelen diğer imkanlar.
Kıymetli
o
hocam,
açıdan, evet, bu ayette yani kelle innel insane leyatva, insanın bu yoldan çıkması, taşkınlığa, azgınlığa yönelmesi, en ra'ahu istagna, kendisini müstahni gördüğünde, fakir olduğu, hastalıklı olduğu zamanlarda Rabbini tanır, boyun eğer, yalvarır, yakarır. Ama kendisini iyi hissettiğinde, ayaklarını yere sağlam bastığını ve artık tırnak içinde sanki Allah'a ihtiyaç duymadığını vehmettiğinde, işte o zaman azgınlaşır, taşkınlaşır.
Ya evet. Değil kıymetli efendim? Hocam, Mesnevi'de de çok güzel bir hikaye var. Deve ile farenin hikayesi. Çok şey bildiğini zanneden bir fare, güya devenin yularından tutup ona yol gösteriyor. Ama ilerleyen safhalarda hiçbir şey bilmediğini, devenin kendisinden daha çok bilgiye sahip olduğunu anlıyor. Bu kibir bahsi hakikaten çok önemli. İnsan bir şeyler bildiğini zannediyor. Az bir şey Bir kitap okuduğunda, bir yazı okuduğunda ben biliyorum algısına kapılıyor ama çok şey okuduğunda ne kadar cahil olduğunun da farkına varıyor insanoğlu. O yüzden daima mütevazı olunmalı, Allah'a yaklaşmanın yollarını aramalı. Öyle düşünüyorum.
Elbette, yani bu dediğiniz gibi en çok bildiğini sananlar en az cahil, en az bilgiye sahip olanlar. Yani cehalet çok oldukça kendini alim sanma duygusu daha yüksek ve baskın oluyor.
Evet.
Daha çok şey öğrendikçe insan tabii kıyasla Cenab-ı Hakk'ın ilmi karşısında kendisini daha basit hissediyor. Düşünün, biz bugün atomu, atomun iç yapısını, ondan sonra atom altı parçacıkları, yani neredeyse pek eskiye nazaran çok daha çok şey biliyoruz. Ama bugün fizikçilere sorsanız daha yolun başındayız duygusuna kapılıyoruz diyor.
Evet.
Çünkü Allah Azze ve Celle insana kendi o yüce ilmi karşısında hayrette bırakacak bir süreç oluşturmuş. Hem mikro planda, yani dibe doğru ilerlerken, hem makro planda, evrende de ne kadar ilerlersek ilerleyelim, Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ve uçsuz bucaksız adeta önümüze koyduğu sahnede kendimizi bir hiç ve aciz hissediyoruz. Belki de Allah'ın bizden istediği, belki de kelimesini fazla görebilirsiniz, aslında budur. Onun azameti karşısında, ilmi ve büyüklüğü karşısında kendimizi çelimsiz, basit, zayıf, aciz bir kul olarak hissetmek ve onun önünde eğilip onun büyüklüğünü tanımak. Bu biz insanların yaşadığı bir süreç. O yüzden Cenab-ı Hak inne ila rabbike ruca diye devam etti. Sizin dönüşünüz, senin dönüşün Rabbinedir. Yani ne kadar bilgi elde edersen elde et, bu bilgiden ne kadar kendi hayatını, varlığını kuvvetlendirip, ne kadar kendini müstani hissedip, artık benim Yaradan'a ihtiyacım yok, bu din ve benzeri söylemler, bunlar eskidendi.
Evet.
Ben şimdi önüme yeni bir süreç açtım. Uzayı efendim ihata edeceğim, ele geçireceğim, bilgiyle neler yapabileceğim hususunda ne kadar ufkun açılırsa açılsın, bir defa senin dönüşün Rabbinedir. Bu neye işaret ediyor? Yaradan'ın her bir Ademoğluna koyduğu ölüm dediğimiz sınır. Demin Hazreti Peygamber'in yere çizgi çekerken, çizerken çektiği o yanar çizgiler vardı ya, burada olmazsa burada keser, burada olmazsa burada keser diye. Dolayısıyla akleden kimse kendisini kendisine yeter, ne kadar bilgiye kavuşursa kavuşsun, hayatın önüyle arkasıyla temel kodlarını Cenab-ı Hakk'ın koyduğunu ve önünün ecelle kapalı olduğunu görür. İnne ila rabbike ruca, dönüş Rabbinedir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz süreç önü kapalı bir süreçtir ve biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. O bakımdan öğrendiklerimizle, ele geçirdiğimiz imkanlarla ancak Yaradan'a şükretmek, onun bize tanıdığı ve yaşattığı bu güzelim hayatı ona karşı saygıyla yaşamak, bu iyilerin yolu, yahut ele geçirdiği bu imkanlarla ona baş kaldırıyı düşünmek, ona karşı müstakil bir ortam oluşturup onu hiç tanımamak, saymamak ve sevmemek. Bu da şeytani bir süreç.
Evet.
Dikkat edersen her iki yolda da aynı araca ihtiyaç var. Yani ilim her iki tarafın da aslında elindeki imkan. Biri onu kötüye kullanıyor, başkaldırı için kullanıyor. Diğeri aynı imkanı Yaradan'ın bir nimeti olarak Yaradan'a karşı saygı için, Yaradan'ın bilgisinin büyüklüğü karşısında ezilerek mütevazi bir şekilde değerlendiriyor.
Evet.
O bakımdan tam bu noktada kişinin iradesi geleceğine yön veriyor. Aynı imkanları kullanan insanlar, aynı ilmi yapan insanlar, aynı nimetleri yaşayan insanlar, biri Yaradan'a saygıyla bunları güzelce hayatta tüketip ona dönmekten bir kaçacak delik olmadığını bilerek yaşıyor. Diğeri ise gün be gün hep ona karşı başkaldırıyı, hatta ölüm sarmalında gün gelip kırmayı hayal ediyor. Cenab-ı Hak meydan okudu. Yani dedi ki, biz aranızda ölümü takdir ettik. Nahnu kaddarna beynekumul maut. Aranızda ölümü biz takdir ettik.
Evet.
Ve mâ nahnu bimesbûkîn. Biz geçilecek değiliz. Demek ki insandaki bu ölüm sarmalını kırma ve Cenab-ı Hakk'ın hükmünü aşma isteği, arzusu ve böylece kendisini ölümsüz kılma, Yaradan'a karşı bir bağlantıdan bütünüyle kendisini koparıp azat etme düşü ve rüyası onun istikbar hevesinde olduğunu gösteriyor.
Halis Hocam.
Ne demek Mustafa? Buyurun evet. Efendim.
Allah-u Teala'nın kelamını o kadar güzel anlatıyorsunuz ki ben burada bu hoş üslubunuzla muhabbet içerisine dalıyorum. Eminim ki dinleyicilerimiz de aynı hissiyata kapılıyorlar. Fakat ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Burada bir virgül koyalım isterseniz. Haftaya kaldığımız İnşallah. Yerden devam edelim. Olur mu?
İnşallah efendim. Elbette ne demek.
Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar. İyi hafta sonları diliyorum. Haftaya inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi. Alak suresini konuşmaya devam ettik. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizde devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan var. Yeşim Hanım merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Yine yoğun bir hafta. Bu hafta sizinle dünyada aşılama ve ilaç çalışmalarını, Türk vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı ülkelerde sağlıkla ilgili gelişmeleri, yeni vakaları ve tedbirleri, Türkiye verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı çağrısını konuşacağız. Söz sizde
Çok
buyurun.
Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bugün programa izninizle Türk şiirinin büyük üstadlarından Sezai Karakoç'u vefatının ardından rahmetle anarak başlamak istiyorum Mustafa. Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Baharı yaz uğruna tükettik, aşkı naz uğruna. Ve papatyaları seviyor, sevmiyor uğruna derken ömrü tükettik bir hiç uğruna diyordu Sezai Karakoç. Biz de sağlık gündemine geçmeden hayatın ne kadar değerli ve özel olduğunu bir kez daha üstadın mısralarıyla hatırlatalım istedim ben. Ömrümüz bitmeden, vaktimiz geçmeden.
Evet, çok güzel.
Dünyadaki gündeme döneme geldiğimiz zaman dünyada adeta son 2 yılın vebası olarak tanımlayabileceğimiz COVID-19 gündemimizde ve vakalar çok hızlı bir şekilde tekrar artış gösteriyor. Bilim insanları yeni bir dalganın söz konusu olduğu noktasında da açıklamalarda bulunuyorlar. Vaka sayısının arttığı ülkeler arasında Türk vatandaşlarının da yoğun olarak yaşadığı, özellikle Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya gibi ülkeler yer alıyor. Hollanda'dan örnek verecek olursak, Hollanda'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre İçin Devlet Enstitüsü'nün verilerine göre vaka sayısı son 24 saatte salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek seviyeye ulaştı. 23.680 olarak açıklanmıştı. Ülkede yüksek vaka sayıları nedeniyle kısmi kapanma uygulanıyor şu anda. Geçici hükümet bir takım kararlar almıştı. Hemen onu hatırlatalım. 2 Kasım'da COVID-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının hemen ardından maske, mesafe kuralı geri getirildi. Ve COVID-19 kartı uygulamasının kapsamı genişletildi. 12 Kasım'da da kısmi kapanmaya gidildi. Bu önlemlere göre Hollanda'da kafe, restoran, lokantalar ve süpermarketler 06-20 saatler arası, diğer mağazalar, marketler ve hizmet alanları ise 06-18 saatler arasında açık kalabilecek. Düğün gibi toplu etkinlikler sadece 6-18 arasında organize edilecek. Profesyonel ve amatör spor müsabakalarına seyirci alınmayacak. Bu arada önemli bir açıklama geldi. Hükümet ayrıca COVID-19 kartının iş yerlerinde ve sağlık sektöründe uygulanmasına yönelik yeni bir kanun tasarısı içinde çalışma hazırlığında olduklarını ve bu tamamlandıktan sonra bunun duyurulacağını bildirdi. Yine Türk nüfusunun çok yüksek olduğu ülkelerden Almanya'da federal mecliste yeni COVID-19 önlemleri alındı. 19 Mart 2022'ye kadar geçerli olacak bu düzenleme. Eyaletlerin COVID-19 salgınına karşı mücadelede alacakları önlemler için bir temel oluşturacak bunlar. Yeni düzenlemeye göre bir iki örnek verelim hemen ne olacak diye. Eyaletler somut salgın tehdidi oluştuğu durumlarda kamusal alanlarda kısıtlamaya gidebilecekler. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Mağazalar ve okulların kapatılması bu tedbirler kapsamında söz konusu olmayacak. Söz konusu düzenleme eyaletlere iş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında 3G kuralı. Ne bu? Aşılanmış, test yaptırmış, iyileşmiş. Restoranlara ve barlara ve etkinliklere sadece aşılanmış ve iyileşmiş, yani 2G kuralı olanların girebilmesini öngören bir tedbir kararı söz konusu olabilecek. Bu arada Almanya Başbakanı Sayın Merkel'den bir açıklama geldi. Sıcak bir açıklamaydı. Eyalet başbakanlarıyla görüşmenin ardından yaptığı basın toplantısında duyurdu bunu. Ülkedeki salgın durumunun çok endişe verici olduğunu, Almanya'nın çok ciddi durumda olduğu ifadelerini kullandı. Hemen Almanya'da çok önemli bir şey daha vereceğim. Almanya'da 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklar için aşı onayının Kasım sonunda, yani bu ayın sonunda çıkması bekleniyor. Onay çıktıktan sonra Aralık ayının ikinci haftasında da bu gruba aşı olmaları için teklif sunulacağı kaydedildi. Bir başka Türk nüfusunun önemli olduğu yerlerden birisi Avusturya. Avusturya'nın 2 eyaletinde de COVID-19'a ilişkin durumun ağırlaşması nedeniyle aşılılar dahil sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Çekya'da kapalı alanlara sadece aşı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilerin izni verilecek Çekya'da da. Yine Avusturya'nın başkenti Viyana önemli bir turizm merkeziydi aynı zamanda. Çok fazla sayıda turist de çekiyordu. Burada da bir takım kararlar alındı. Viyana'da gece hizmet veren eğlence merkezleri 25 kişinin üstündeki toplantılara girişlerde aşı yaptırmış veya hastalığı geçirmiş olma şartı aranacak ve bunun yanı sıra yeni bir uygulama daha oldu. Bu kurallara ek olarak da PCR testi söz konusu olacak, istenecek. Yine Belçika'da önemli tedbirler var. Vaka ve hastaneye yatırılanların sayısı hızla artış gösterdi Belçika'da ve yapılan açıklamalara göre hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki yatakların %50'si COVID-19 hastalarına ayrılması istendi. Belçika Başbakanı'ndan bir açıklama oldu. Bugünden itibaren geçerli olacak tedbirlere göre açık havada ve kapalı mekanların bir kısmında kaldırılan maske takma zorunluluğu kaç kişinin o mekanda bulunduğuna bakılmaksızın zorunlu hale getirildi. Ülkede 12 Aralık'a kadar haftanın 4 günü evden çalışma yeniden zorunlu hale geldi ve söz konusu tarihten sonra ise bu sürenin 3 güne düşürülmesi öngörülüyor. Yine benzer tedbirler İsviçre'de, çok özür dilerim, İsveç'te alındı. İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlayacağını duyurdu. Yine Türk nüfusu Norveç'te ve Danimarka'da da yoğun bir şekilde var. Bu ülkelerde de COVID-19'la ilişkin yeni tedbirler söz konusu. Norveç hükümeti 12 Kasım'da yeni tedbirler çerçevesinde aşı olmayan sağlık personelinden zorunlu olarak maske takmalarının ve haftada iki kez COVID testi yaptırmalarını gerektiğini duyurmuştu. Danimarka'da da yine aşı pasaportu uygulaması gece kulübü, kafeler, parti otobüsleri, iç mekan restoranların yanı sıra 2000 kişiden fazla katılımcının olduğu açık hava etkinliklerinde de yeniden başlamıştı. Salgının etkili olduğu ülkeler yine Macaristan'da da yeni tedbirler söz konusu. Hemen yanı başımızdaki komşumuz Yunanistan'da ciddi tedbirler aldı. Başbakanın açıklaması oldu. Pazartesi günden itibaren aşı olmamış erişkinlerin işte lokanta, kafeterya, tiyatro, müze gibi yerlere girmesinin yasaklandığını duyurmuştu. Yavru vatanımızdan bir haber vererek bu kısmı bitirmek istiyorum. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki geçişlerde 2 gün sonra yani 22 Kasım'da itibariyle tam aşılılar dahil herkesten negatif sonuçlu yeni tip koronavirüs testi istenecek sevgili Mustafa.
Evet Sayın Karaaslan, şimdi kış kapıda, henüz tam soğuklar gelmeden Avrupa'nın hali de şu anda kötüye gidiyor. İşte bugün de bir haber geldi, Avusturya'da 20 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak diye. Bunun tabii pek çok nedeni var ama tüm dünya ile birlikte böyle bir rehavete kapıldık. İşte maske, mesafe, aşılama, bunlara pek dikkat etmedik. Bunun neticesi olarak bu olumsuz durumlarla karşılaşıyoruz, böyle görünüyor.
Kesinlikle Almanya Başbakanı'nın yaptığı açıklamada da bu vardı zaten. Kurallar ihlal edildiği ve tam uyulmadığı için bugün bu sonuçla karşı karşıyayız dedi. Nitekim bu da Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de de hala ve hala, hemen Türkiye verisini izninizle, konu buraya gelmişken o zaman hemen verelim, sonra diğer gelişmelere girelim. Türkiye'de de bir rehavet ortamı oldu. İnsanlar artık gerçekten kanıksamaya başladılar. Ama bunun hep altını çiziyoruz. Günde 250 civarındaki vefat sayılarımız var ve bunlar korkunç rakamlar.
Evet, ne yazık ki.
O yüzden bu kanıksanabilecek bir şey değil. Fakat bunlar sayılara da yansıdı. Çok uzun zamandır, yani yazın hemen ardından beri 20 bin 30 bin bandı arasında gidiyor. Yine 22.234 kişinin testi pozitif çıktı. 226 aileye ateş düştü. O yüzden mutlaka aşı, mesafe, kapalı alanlarda olabildiğince az vakit geçirmeye özen göstermemiz lazım. Sağlık Bakanı Koca sürekli bu açıklamaların altını çiziyordu. Yine bir birlik çağrısı yaptı. Aşı için birlik çağrısında bulunuyorum dedi. Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz dedi. Geçen haftaki yaptığı basın toplantısı sonrasında da Sayın Bakan bu konuya dikkati çekmişti. Tanımlandığı halde hala tam sayı da vermişti hatırlarsak. Şimdi o sayıyı tekrar zikretmiyorum çünkü bir azalma olmuştur muhtemelen sayıda, yanlış bilgi vermeyelim. Ama hala aşılarını yaptırmamış olan vatandaşlarımız var. O yüzden bir an önce toplum sağlığının korunması için aşıların yaptırılması gerekiyor. Dünyada aşılamaya baktığımız zaman ise önemli gelişmeler olmaya başladı. Avrupa Birliği Gürcistan, Moldova, Yeni Zelanda ve Sırbistan'ın uyguladığı COVID-19 aşı sertifikalarının AB'nin sertifikasına eş değer kabul edilmesi kararını aldığını açıkladı. Bunun yanı sıra Fransa hükümet sözcüsünden bir açıklama geldi. 65 yaş üstü kişilerin 3. doz aşılarını yaptırabilmesi için daha önce kapatılan aşı merkezlerinin yeniden açılacağını bildirdi. Bu Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren bir durum. 65 yaş üstündeki kişiler bu aşı merkezlerine giderek aşılarını yaptırabilecekler. Yine 5-12 yaş aralığındaki çocukların Şubat 2022'den önce aşılanmayacağı duyuruldu Fransa'da. Bunun için Avrupa İlaç Ajansı'nın onayını bekledikleri ifade edildi. ABD ilaç firması Moderna destek aşının 18 yaş üzerinde genişletilmesi için FDA'ye başvuruda bulundu. Yine dünyadaki ilaç çalışmalarına anlatacak olursak, elimizdeki tek güç bu ne kadar aşıydı ve gerçekten aşılanma çok önemli. Ama bunun yanı sıra tabii ki tedavi sürecinde de elimizde bir ilaç gücünün olması lazım. Çok ciddi ilaç çalışmaları yapılıyordu dünyada ve son 2-3 hafta içerisinde olumlu cevaplar peş peşe gelmeye başladı. ABD Başkanı Joe Biden'dan bir açıklama geldi. Pfizer'in geliştirdiği ve onay bekleyen, FDA'den onay için o da başvurmuştu, bekleyen ağızdan alınan ilacın 10 milyon adet satın aldıklarını duyurdu. Bu aşı konusunda da bazı ülkeler erkenden tırnak içerisinde rezervasyon diyebiliriz. Böyle bir girişimde bulunmuşlardı. ABD bu ilaç için de yine aynı şekilde davrandı. ABD'li bir diğer ilaç şirketi olan Merck ise 11 Ekim'de COVID-19'a karşı yine geliştirilen ilaç için acil kullanım onayı için FDA'ye başvurduğunu açıkladı. Bu ve buna benzeri birkaç tane daha ilaç için önemli aşamalar, önemli açıklamalar geldi. Bunları bir an önce olumlu sonuçlar alınmasını, faz çalışmalarının tamamen tanımlanmasını, duyurulmasını ve elimizdeki ikinci gücü de elimizde alarak bu mücadeleyi sürdürmemizi ve en kısa zamanda da COVID-19'dan artık kurtulacağımız günü gelmeyi bekliyoruz sevgili Mustafa.
Evet, Sayın Karaaslan, 2022'ye de az bir süre kaldı. Hani dua ediyoruz ya, yeni yıl bize sağlık, huzur, mutluluk, çokça para getirsin diye. Bu sefer dualarımız arasında yeni yılda virüs olmasın da var. Artık virüssüz bir yeni yıl, bundan sonrası sağlıcakta bir yaşam olsun diye dua ediyoruz. Bu da önceliklerimiz arasına katıldı.
Kesinlikle öyle Mustafa, ama tarihe baktığımız zaman, aslında dünya tarihini incelediğimizde belli aralıklarla dünyanın hep virüslerle, yani salgınlarla sınandığını görüyoruz. Ve çok ciddi kayıplar
evet,
olmuş.
Maalesef.
Aslında bilimsel çalışmalara ve Ar-Ge'ye ağırlık verilmesi gerekiyor. Ve aradan çok uzun zaman geçtikten sonra, sanırım bütün ülkeler için konuşuyorum, salgında nasıl davranılması gerektiği unutuluyor ve göz ardı ediliyor. Her şey çok güzelmiş, çok pembe bulutlar içerisindeymiş gibi oluyor. Ama COVID-19 salgını bize şunu gösterdi ki, her an her şey, aslında bu insanoğlunun yaşamın temel felsefesi. Bugün varsın, yarın yoksun. Her an başımıza her şey gelebilir. Ama salgınlara karşı artık bütün dünyada hükümetlerin, devletlerin çok ciddi eylem planlarının, sağlık stratejilerinin, politikalarının hazır olması lazım. Çünkü bilim insanları diyor ki, bugün COVID-19 virüsü bitecek ama bundan bir süre sonra bir başka virüsle, bir başka bakteriyle, bir başka salgınla insanoğlu yine tehdit altına girebilir. O yüzden devletlerin de buna hazır bir şekilde sağlık politikalarını geliştirmiş olması gerekiyor. Ama bu tek başına devletlerin de sorumluluğu değil. Hı-hı. Devletler bu politikaları geliştirirken vatandaşlar da şu anda olduğu gibi maske, mesafe, aşı gibi yapılan bilim insanlarının ve temsilcilerin, sağlık otoritelerinin uyarılarını dikkate alması lazım ki insanlık yaşayabilsin ve bundan sonraki geleceklerimize de sağlıklı, huzurlu, güzel günlerle bakabilelim Mustafa.
İnşallah. Bu pandeminin tüm dünya ülkelerine çok ağır faturalar ödettiğini hep birlikte yaşadık, gördük. İnşallah bundan ders çıkartacağız ve önümüze daha güzel bakacağız. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Sağolunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık Haberleri köşemizde Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan bizlerle birlikteydi. Bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca sizlere veda ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Güne Bakan.